bu kitap 6 nokta körler kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Engin Ercan. Eserin adı Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922. Hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 1. Baskı Haziran 2015 İstanbul ISBN 978-605-332-498-0. Bu kitap 859 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 10 Kasım 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. İkinci Meşrutiyet devrinin en mühim simalarından ve İttihat ve Terakki'nin önde gelen şahsiyetlerinden olan Şeyhülislam ve Evkaf Nazırı Mustafa Hayri Efendi'nin günlükleri, hem yakın tarihimizin hem de yazarının gölgede kalmış yönlerine ışık tutuyor. Günlüklerde yalnızca dönemin siyasetinde oynadığı büyük role rağmen, yeterince tanınmayan bu devlet adamının kariyeri ve kişiliğini örten esrar perdesi aralanmıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıç noktası kabul edilen bu son derece karışık dönemin tarihi de, izleyen 100 yıl boyunca Türkiye'nin kaderinde belirleyiciliğini koruyan pek çok hadisenin arka planı da bu günlüklerle açıklığa kavuşuyor. Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi 1867-1922 kökleri Karamanoğullarına kadar inen İlmiye sınıfı mensubu bir ailede doğdu. Temel eğitimini Ürgüp ve Sivas'ta tamamladıktan sonra 1895'te İstanbul'da Fatih'teki Başkurşunlu Medresesi'nden ve 1897'de Darülfünun Hukuk Şubesi'nden mezun oldu. İmparatorluğun dört bucağında adli görevlerde bulundu. Tahminen 1906-1907'de İttihat ve Terakki'ye katıldı. 1908'de Niğde'den mebus seçildi. Adalet ve Evkaf Nazırlıklarının yanı sıra Şura-i Devlet Reisliği yaptı. 1914'te Şeyhülislam oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Harbi'ne girmesine dinen cevaz veren Cihad-ı Ekber fetvasını hazırladı. İşgal döneminde sürüldüğü Malta'dan Kuvayi Milliye ve Hint Müslümanlarının girişimleri sonucu kurtuldu. Vatana döndükten sonra Mustafa Kemal Paşa'nın siyasete davetini kabul etmedi. Memleketi Ürgüp'te vefat etti. Ali Suat Ürgüplü 1967 İstanbul'da doğdu. İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde şarkiyat okudu. Türkiye'de YÖK'ün üniversitesini tanımaması üzerine özel sektöre geçti. 1992'de davet üzerine geçtiği İstanbul Üniversitesi'nde bir sene okutmanlık yaptıktan sonra özel sektöre geri döndü. 2003'te akademik hayata geri dönüp Almanya'da Bamberg 2003-2005 ve Bonn 2006-2008 üniversitelerinde Türkçe dersleri verdi. Mustafa Hayri Efendi'nin günlüklerini konu alan doktora tezini 2012'de verdi. Halen Türk dili ve tarihi alanındaki çalışmalarını sürdürmektedir. Ön söz. Elinizdeki kitap, İkinci Meşrutiyet Devri'nin 1908-1918 önde gelen İttihatçı devlet adamlarından olup Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya ve Avusturya Macaristan'ın yanında Birinci Cihan Harbi'ne girmesine dinen cevaz veren meşhur Cihad-ı Ekber fetvasını kaleme alan Şeyhülislam ve Evkaf Nazırı Mustafa Hayri Efendi'nin günlükleriyle bu günlüklerle bağlantılı olan başka bazı yazma ve basma belgelerin yayınıdır. Toplam 200 bin kelime civarında olan bu malzeme, Açıklayıcı notlarla hem asıl dilinde hem de bugünkü Türkçe'ye tercümesiyle birlikte verilerek hem uzman tarihçinin hem de uzman olmayan meraklı okuyucunun dikkatlerine sunulmuştur. Bundan başka kullanılan malzemenin tamamına yakınının faksimileleri de PDF dosyası olarak verilmiştir. İkinci Meşrutiyet Devri, siyasetçi ve devlet adamları ve bu meyanda İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarının bazılarının hatırat, mektup vesaire evrakı Cumhuriyet devrinde yayımlanmış olmakla beraber yakın zamana kadar bu yayınların tamamına yakını iki sakatlıktan müstaripti. Birincisi, bu malzeme çoğu zaman asıl dilinde değil, yeni Türkçe tercümesiyle çıkıyor. İkincisi de asıl belgelerin faksimilesi verilmiyordu. Bu da bu yayınların herhangi bir tahrifata uğrayıp uğramadığını tespit etmeyi ve dolayısıyla da ilmi araştırmalarda kaynak olarak kullanılmasını imkansız kılıyordu. Bundan başka bu tip yayınlara toplu olarak baktığımız vakit çoğunun ikinci veya üçüncü derecede siyasi önemi haiz insanların kaleminden çıktığını görürüz. Nazırlık mevkiinde bulunmuş, İttihat ve Terakki'nin merkez-i umumisi dahilinde yer almış ve memleketin kaderini çizen kararlara imza atmış zevatın kaleminden çıkan evrakın yayımlandığı nadirdir. Burada okuyucunun dikkatlerine sunulan metnin neredeyse tamamen politik olan içeriği, Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra önemini kaybetmiş siyasi ve askeri hadiselerin yanı sıra İslamcılık, laiklik, Türkçülük, dini müesseselerde reform, eğitimde dinin yeri, ordu-siyaset ilişkileri, hukukun üstünlüğü, harplere girip girmeme, dünya güçleriyle ilişkiler, siyasi ve idari müesseselerin şeffaflığı, seçilmiş zevata dışarıdan müdahale, toplum mühendisliği vesaire gibi bugün hala ülkemizdeki siyasi kavgaların temelini teşkil eden pek çok konunun arka planının anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. Bu bakımdan hayatları bu yüzyıldır çözülememiş olan meseleler tarafından şekillendirilen her din, mezhep ve kavme mensup son devir Osmanlıları ve onların torunlarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bunlara en azından farklı bir açıdan bakmalarına yardımcı olabilirse, bizce yazılışı esnasında yazarının güttüğü hedefe ulaşmış olacaktır. Teşekkür. Bu kitabın ortaya çıkmasında pek çok kişiden yardım gördüm. Başta bu çalışmayı yapmama izin veren ve Mustafa Hayri Efendi'nin bütün evrakını bana veren babam Doktor Hayri Suat Ürgüplü, evrakın kalan kısımlarını kendi vesikaları arasında aramama izin veren ve çalışmam boyunca beni çeşitli şekillerde destekleyen amcam Doçent Doktor Necmettin Mehmet Ürgüplü, benden çalışmam boyunca maddi manevi desteklerini esirgemeyen annem Sabiha Fazile İbrahim Bernard, üvey babam Jean-Alphonse Bernard, üvey annem Erika Ruth Leibig ve kardeşim Mehmet Selim Ürgüplü'ye olmak üzere aileme teşekkürü borç bilirim. Oxford'dan hocalarım Profesör Doktor Günay Kut, Profesör Doktor Emine Gürsoy Naskali, 2008 yılında kaybettiğimiz Profesör Doktor Geoffrey L. Lewis ile Profesör Alan Jones, 13 yıllık bir aradan sonra akademik hayata dönüşümü manen destekledi. Profesör Doktor Mehmet Ölmez ile Profesör Doktor Semih Tezcan, Bamberg'e gelmemde büyük rol oynadı. Profesör Doktor Klaus Kreiser, bu çalışmayı bir doktora konusu olarak kabul etti ve sonraki 8 uzun yıl boyunca hem içerik hem de şekline dair değerli tavsiyelerde bulundu ve sabırla çalışmanın tamamına ermesini bekledi. Profesör Doktor Maurus Reinkowski, doktora çalışmamın ikinci danışmanlığını kabul etti. Sayın Partik Bartsch, İlk iki sene boyunca Almancamı düzeltti. Doktor Hedda Reindl-Kiel, doktora çalışmasının son 5 senesi boyunca ve daha sonra da çeşitli şekillerde bana destek oldu. Doktor Sarjoun Karam, bazı Arapça pasajların anlaşılmasında bana yardımcı oldu. Profesör Doktor Hans Lukas Kaiser, hem bana İttihat ve Terakki hakkında pek çok değerli bilgiler vererek bazı yayınlar sağladı, hem de 2009 ve 2014'te çalışmamın sonuçlarını Basel ve Zürih'te diğer tarihçilerle paylaşmama imkan tanıdı. Profesör Doktor Halil Berktay ile Profesör Doktor Gerard Libaridian beni teşvik ettiler. Doktor Mehmet Cebeci bana literatüre dair bazı tavsiyelerde bulundu. Sayın Aysun Yaşar Cebeci de elimin altında olmayan bazı kaynakları bana ulaştırdı. Sayın Michael Kuvaros bana Rodos valisi Felice Maisa hakkında malumat temin etti. Sayın Elizabeth D. Telm bana idari meselelerde yardımcı olarak başkaca da destek oldu. Profesör Doktor Christoph Herzog çalışmanın bitme aşamasında idari işlerde bana yardımcı oldu. Beyazıt Devlet, Atatürk, İSAM kütüphaneleri ile Bamberg ve Bonn Üniversitesi kütüphanelerinin yardımsever çalışanları kaynak arama konusunda son derece büyük yardımlarda bulundular. Sayın Harry Schaffer, Zümrüt Akkoyunlu, Ahmet Schaffer ile Veroni bana manen destek oldular. Harry Schaffer bana eşsiz Osmanlı belgeleri koleksiyonunun kapılarını açtı. Merhum Sayın Erol Şadi Erdinç, bazı kişilerin teşhisinde bana yardımcı oldu. Sayın Şemsettin Şeker, bana literatür konusunda değerli tavsiyelerde bulundu ve Mustafa Hayri Efendi hakkında konuşma imkanı bulduğum Profesör Doktor İsmail Kara ile tanıştırdı. Sayın Oktay Ekşi, Sayın Murat Bardakçı, Profesör Doktor Reinhard Stevik ile Doktor Barbara Turfan Spiva evrakın eksik kısımlarını aramada bana yardımcı oldular. Profesör Doktor Hasan Hüseyin Dilaver o tarihte henüz yayımlanmamış olan araştırma sonuçlarını benimle paylaştı ve daha sonra da Sayın Mustafa Kaya ile birlikte günlüklerde Ürgüp'e dair pek çok hususun aydınlatılmasına yardımcı oldu. Profesör Doktor Selçuk Akşin Somel gözümden kaçan bazı yayınlara dikkatimi çekti ve değerli tavsiyelerde bulundu. Profesör Doktor Mehmet İpşirli, asistanı Sayın Kamber Keskin vasıtasıyla Mustafa Hayri Efendi hakkında kendisinin yazdığı bir ansiklopedi maddesindeki bazı bilgilerin kaynağına ulaşmamı sağladı. Mustafa Hayri Efendi'nin Malta'dan ailesine gönderdiği ve daha sonra her nasılsa Ürgüplü ailesinin elinden çıkan 65 adet mektup, kıymetli dostum Sayın Ömer M. Koç tarafından bulunup tekrar Ürgüplü ailesinin eline geçmesi temin edilmiştir. Bu mektuplar bu çalışmanın akabinde çıkması planlanan ayrı bir yayında okuyucu kitlesiyle buluşacaktır. Bu vesileyle kendisine teşekkürü borç bilirim. Bamberg'den Sayın Ayla Sultan Çiçek, Sayın Peter Baum, Bay ve Bayan Sebastian Krapol, Bay ve Bayan Pavlin Kirilov, Sayın Patris Posncare, Sayın Ruzanna Matinyan, Zeynel'le Gönül, Hristo, Yüksel'le Rita Bamberg'de geçirdiğim yıllar boyunca bana manen destek oldular. Sayın Babür Gözlü, Sayın Arzu Çetinkaya ile Sayın Hakan Çetinkaya, Sayın Abdullah Cam, Sayın İsa İlyasoğlu, Sayın Georg Dankwerts, Sayın Daniel Schreiner ve Schreiner ailesi, CRAPHHH kulübünden arkadaşlarım, komşularım Sayın Sabine Stoll ile Doktor Regine Mertens, ev sahiplerim Bay ve Bayan Doktor Uwe Hoykamp ile Bay ve Bayan Knut Sierpka çok çeşitli maddi manevi desteklerini esirgemediler. Son olarak Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürü Sayın Ahmet Salcan ve editörler Sayın Emre Yalçın ve Sayın Pınar Güven, bu çalışmayı kitap olarak yayımlamayı üstlenerek yayın aşamasında gerekli teknik desteği sağlayıp pek çok değerli tespit ve tavsiyelerde bulundular. Elinizdeki metnin doktora tezimdeki metinden oldukça daha iyi olmasını her şeyden önce kendilerine borçluyuz. Hepsine ve her nasılsa burada zikretmediğim diğerlerine en candan teşekkürü borç bilirim. Vanya'nın varlığı çok büyük bir manevi destek oldu. Son olarak bu çalışmanın ailene neler borçlu olduğunu bir ben biliyorum. Giriş. Mustafa Hayri Efendi, 1867-1922, tahsili, siyasi kariyeri, İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez-i Umumisi dahilindeki muteber mevkii, reformcu şahsiyeti, devrinde oynadığı rol ve o zamanın önde gelen Osmanlı gayrimüslimleriyle olan iyi münasebetleri itibariyle, ikinci meşrutiyet devrinin 1908-1918 en ilginç simalarından biridir. Bu, o dönemin tarihini ele alan kaynaklarda adının nispeten az geçmesini daha da şaşırtıcı kılmaktadır. Çağdaşlarının hatıralarında zaman zaman kısaca zikredilmekte, daha sonraki yayınlarda adına hasredilmiş tek bir bölüme bile rastlanmamakta, mevcut kaynaklarsa kendisinin evkaf nezareti esnasında kaleme alınan Evkaf-ı Hümayun Nezaretinin Tarihçe-i Teşkilatı ve Nuzzar'ın Teracimi Ahvali 1916 ve İlmiye Salnamesi 1916 adlı iki eser, bu iki eser kendisinin burada aktarılan hayat hikayesinin temel kaynaklarını teşkil etmektedir ve Cumhuriyet devrinde yayımlanan ansiklopedilerdeki bir iki maddeyle bu yakınlarda çıkan bir kitaptan ibaret olup, hayatı ve eserlerine dair kapsamlı bir monografi henüz elimizde bulunmamaktadır. Dipnot: söz konusu kitap 2014 yılında Profesör Doktor Hasan Hüseyin Dilaver tarafından yayımlanan Şeyhülislam ve Evkaf Nazırı Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi adındaki eserdir. Bu çalışmamızda da bulunmayan bazı son derece mühim belgeleri ihtiva eden bu değerli eserde Mustafa Hayri Efendi'nin daha ziyade evkaf nezareti ve meşiat makamlarındaki mesaisi ele alınmış, yazıldığı tarihte günlükler henüz yayımlanmamış olduğu için Mustafa Hayri Efendi'nin siyasi kariyerine dair izahat nispeten sınırlı tutulmuştur. 2012 yılında Bamberg'de savunduğum Der Nachlass des Mustafa Hayri Efendi başlıklı doktora tezimin bu boşluğu tamamen dolduramasa bile bu yolda kayda değer bir adım olacağını ümit ediyorum. Bu çalışma esas itibariyle Mustafa Hayri Efendi'nin günlüklerinin metninin kronolojik sıraya konmuş açıklamalı bir çeviri yazısıyla bu metinle doğrudan ilişki içerisinde olduğu tespit edilen ve yine Mustafa Hayri Efendi'nin Evrak-ı Metrukesi'nden çıkan bir dizi seçme belge eşliğinde yayınından ibarettir. Mustafa Hayri Efendi'nin Evrak-ı Metrukesi'nin dünü ve bugünü, yazarın bir biyografisi ve metinden çıkan başlıca sonuçların bir değerlendirilmesi bu çeviri yazıya eşlik etmektedir. Mustafa Hayri Efendi kadar çok yönlü bir Osmanlı devlet adamının hayatının bütün cepheleriyle aydınlatılması, elbette ki tek bir kişinin veya eserin altından kalkabileceği bir iş değildir. Bu bakımdan bu çalışma ancak kendisinden önce yayımlanan az sayıdaki değerli çalışmayla birlikte, bu pek az tanınan Osmanlı devlet adamının bazı veçeleri, bugüne kadar güncelliğini koruyan meselelerle dolu, mesleki ve siyasi hayatına dair yürütülecek araştırmalara bir başlangıç teşkil edebilir. Bu çalışmaların esas itibariyle Mustafa Hayri Efendi'nin evkaf nezareti ile meşihat makamındaki mesaisi ile İttihat ve Terakki Cemiyeti dahilindeki faaliyeti ve nüfuzu sahalarında yoğunlaşması ve bu sahalarda çalışacak araştırmacıların konularında ihtisas sahibi olmasının, son dönem Osmanlı tarihinin henüz aydınlatılamamış bazı yönlerini ışık tutacağı kanaatindeyiz. Bu sahada çalışmayı düşünen araştırmacılara her türlü yardımda bulunmaya hazır olduğumuzu da burada belirtmek isteriz. İkinci Meşrutiyet Devri tarihine farklı bir bakış. İkinci Meşrutiyet Devri tarihinin ana hatlarına dair aşağıda verilen kısa açıklama, dönem tarihini bütün cepheleriyle ele alan bir özet olmaktan ziyade, yalnızca okuyucuya günlüklerin okunması esnasında bir tarihi arka plan teşkil edecek bir giriş taksimi olarak düşünülmüştür. Meraklı okuyucunun bu dönemin tarihi için bazıları kaynakça bölümünde de verilen eserlere başvurması yerinde olacaktır. 31 Mart vakası sonrası ikinci Meşrutiyet Devri tarihine bu devri Bab-ı Ali baskını 23 Ocak 1913 ile iki bölüme ayırarak bakmak mantıklı olacaktır. İlk bölümün başlıca özellikleri şöyle özetlenebilir. 1. Siyasi istikrarsızlık, 3,5 yılda 10 hükümet değişikliği ve meclisin 2 kere feshi. 2. İttihat ve Terakki Cemiyeti ile esas itibariyle birbirinden farklı, kendi aralarında da zaman zaman çatışan unsurlardan oluşan ve buluştukları ortak payda büyük ölçüde ittihatçı karşıtlığı olan bir muhalefet arasındaki aralıksız ve zaman zaman da kanlı kavgalar. 3. Ülke içerisinde bilhassa Anadolu ve Balkanlarda neredeyse aralıksız devam eden çoğu etnik karakterdeki huzursuzluklar. 4. 1911 Eylül'ünden itibaren ilk önce Trablusgarp'ta İtalyanlarla 29 Eylül 1911, 18 Ekim 1912 ve daha bu bitmeden Balkan devletleri Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan ile 8 Ekim 1912, 30 Mayıs 1913 ve 21-22 Temmuz, 14 Kasım 1913 yapılan aralıksız harpler ve toprak kayıpları. Bu ilk dönem Balkanlardaki toprakların elden çıkarak Türkiye'nin bugünkü batı sınırının oluşması sonucu resmi ideoloji olan Osmanlıcılığın terk edilmesinin akabinde onun yerine geçmeye çalışan İslamcılığın da önce Arnavut daha sonra da Arap milliyetçiliğinin ortaya çıkmasıyla başarısızlığa uğrayarak yerini Türkçülüğe bırakmasına sahne olmuştur. Türkçülüğün yükselişi ise imparatorluğun Türk olmayan Müslüman halklarını daha da yabancılaştırarak daha sonraki Arap isyanının başlıca sebeplerinden biri olmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen üyelerinin birçoğunun alenen pozitivist ve hatta ateist eğilimlere sahip olması da başta Türk olmayan unsurlar olmak üzere Müslüman kitlelerin kendilerine sırt çevirmesine yol açmıştır. Bu arada imparatorluğun dış siyasetinin hali de daha parlak değildi. Sultan Abdülhamit son derece kıvrak bir diplomatik zeka ile bir büyük devleti bir diğerine karşı kullanarak 30 sene boyunca devletin nihai çöküşünü geciktirmeye muvaffak olmuştu. Aynı siyasi ve diplomatik kabiliyete ve bilhassa da tecrübeye sahip olmayan ittihatçılar ise bu oyunu devam ettirememişler, büyük devletlerden biri veya diğeriyle ittifak sağlama çabaları da bu devletlerin Avrupa siyasetinin vaziyeti, Osmanlı İmparatorluğu'nun bekasından ümidi kesmiş olmaları ve bilhassa da onun çöküşünden kendilerine çıkar sağlama planları yüzünden sonuçsuz kalmıştır. Burada İttihatçıların başından itibaren İngiliz ve Fransız düşmanı ve Alman dostu bir dış politika takip ettikleri iddiasının da yanlış olduğunu belirtelim. İttihatçıların dış politika hakkında yanlış, birbiriyle çelişen ve sağlam olmayan bilgilere dayanan fikirlere sahip oldukları doğrudur. Ancak ilk yıllarda İngiltere, Fransa ve hatta can düşmanları Rusya ile bile yakınlaşmaya çalışmışlarsa da başarılı olamamışlardır. Almanlarla ittifak fikrinin önem kazanması, ancak bütün büyük devletler tarafından kaderlerine terk edildikleri kendileri ve başka herkes tarafından anlaşıldıktan sonra olmuştur. Feroz Ahmad'ın dediği gibi, İttihatçıların yanlış ata oynamış oldukları doğrudur ama oynayacak başka at da yoktu. Dipnot: Feroz Ahmad, Great Britain's Relations with the Young Turks, 1908-1914, Middle Eastern Studies, 2-1966, sayfa 325. Buna karşılık olarak Hale'in öne sürdüğü yarış pistinden uzak duracaklardı. Savının ise o zamanki uluslararası konjonktürle şark meselesinin seyri göz önünde bulundurulduğunda ne kadar geçerli olduğu ayrı bir tartışma konusudur. Dipnot: William Hale, Turkish Foreign Policy, 1774-2000, 2. baskı, Frank Cass Publishers, Londra, 2002, sayfa 35. Bu dönemin başka bir özelliği de İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin başlangıçtaki demokratik ideallerini bir kenara bırakarak diktatörleşmesi sürecinin 1913 Ocağı'ndaki Bab-ı Ali baskınıyla doruğa ulaşmasıdır. İkinci bölüm bilhassa Mahmut Şevket Paşa'nın 11 Haziran 1913 tarihinde, yani Bab-ı Ali baskınından 6 ay sonra vurulması sonrası sertleşen İttihat ve Terakki Cemiyeti diktatörlüğünden ibarettir. Bu dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Cihan Harbi'ne girmesi, 5-11 Kasım 1914 ve 4 sene sonraki Mondros Mütarekesi ile 30 Ekim 1918, nihai surette mağlubiyetinin tesciline sahne olmuştur. Mütareke devri 30 Ekim 1918-29 Ekim 1923 ise esas itibariyle İstiklal Harbi 19 Mayıs 1919-9 Eylül 1922 ve bunu takip eden değişim süreci sonucu 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilanından ibarettir. Cihan Harbi'nin ülke tarihi üzerinde kalıcı etkileri olmuştur. Bunlardan birincisi elbette harbin sonunda imparatorluğun nihai olarak mağlup olması sonucu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kendi kendini feshetmesi ve lider kadrosunun yurt dışına kaçmasıdır. İkincisi ise 2. Meşrutiyet devrinin siyaseten neredeyse namevcut olan padişahı Sultan 5. Mehmet Reşat'ın 3 Temmuz 1918'de ölmesiyle tahta ta şehzadeliği döneminden beri İttihatçılara düşman ve İngilizlere dost olarak tanınmış olan küçük kardeşi Mehmet Vahdettin'in geçmesidir. Bu padişah Anadolu'yu sükunete kavuşturmak ve Hristiyanlara karşı yeni bir katliam gibi yenilmiş ve işgal altındaki Türkiye'nin başına daha da büyük belalar açabilecek hallere meydan vermemek üzere 1917-18 kışı Almanya'ya yaptığı ziyarette yaveri sıfatıyla kendisine eşlik eden Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa'yı 3. Ordu Müfettişi sıfatıyla Anadolu'ya gönderir. Mustafa Kemal Paşa ise 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra sağda solda birbirinden bağımsız dağınık halde faaliyet gösteren mahalli direniş hareketlerini birleştirip Yunan istilasıyla müttefik işgaline karşı teşkilatlandırarak tek bir milli mücadele hareketine dönüştürmeye koyulur. Bu ise galip müttefik devletlerin daha da ağır sulh şartları koymasını engellemek amacıyla yatıştırıcı ve onların huyuna suyuna giden bir siyaset güden İstanbul hükümetini kendisini hain ilan ederek müttefiklere ona karşı mücadelelerinde destek vermeye zorlar. Böyle bir siyasetin tabii sonucu ise Halkın gözünde hanedanın veyahut da en azından padişahın meşruiyetini kaybetmesi olur. Harp sonrası ülkenin geleceğinin şekillendirilmesinde kilit rol oynayan başka iki sonuç daha vardı. Bunların birincisi, Türkiye'nin kalan kısımlarının etnik yapısının kökünden değişmesiydi. Balkanların, Kuzey Afrika'nın ve Arap Yarımadası'nın elden çıkması sonucu, Türklerin ellerinde yalnızca Anadolu ile Trakya'nın küçücük bir parçası kalmıştı. Osmanlı Ermenilerinin 1915-16 yıllarında tehcir ve kitle halinde katledilmesiyle 1919-22 yılları arasında vuku bulan İstiklal Harbi akabinde Yunanistan'la yapılan mübadele çerçevesinde Anadolu Rumlarının da ülkeden sürülmesi sonucu ortaya neredeyse tamamen Müslümanlardan oluşan bir nüfusa sahip olan bir Türkiye çıkmıştı ki bu nüfusun büyük kısmını da Türkler oluşturuyordu. İkincisi ise 1914 yılındaki Cihad-ı Ekber fetvasının bir işe yaramaması ve 1916 yılındaki Arap isyanının da gösterdiği üzere İslam'dan ya da daha doğrusu İslamcılıktan çok uluslu bir İslami devletin fikri temelini oluşturabilecek, yürüyebilir bir devlet ideolojisi yaratma yolundaki tüm gayretlerin sonuçsuz kalmasıydı. İslam'ın müminleri kafir düşmana karşı birleştiremediği, hatta peygamberin milletinin kafir düşmanla işbirliği içerisinde halifenin milletine kılıç çekmesine dahi engel olamadığı görülmüştü. Bu iki sonuç, laik bir milli devletin kurulmasının önünü açmıştı. İstiklal Harbi esnasında padişahın tutumu sonucu hanedanın meşruiyetini kaybetmesi ise bu devletin bir cumhuriyet olacağı manasına geliyordu. İkinci meşrutiyet dönemi hakkında nasıl bir hüküm verilebilir? Bu dönem hakkındaki araştırmaların fikir babası sayılabilecek ve Türkiye'de Siyasal Partiler adlı esere hala değerini koruyan bir kaynak olan Tarık Zafer Tuna'ya bütün olumsuzluklarını sıraladıktan sonra bu dönemi tarihimizin eşine rastlanmaz bir siyaset laboratuvarı olarak nitelendirmiştir. Dipnot: Tarık Zafer Tuna'ya Türkiye'de Siyasal Partiler Cilt 1, 2. Meşrutiyet Dönemi Genişletilmiş 1. Baskı, İstanbul 1998, sayfa 19. Biz de bu görüşe katılmakla beraber bu laboratuvarın kimya ilminin cahili, bir takım iyi niyetli ve heyecanlı ama bilgisiz ve sorumsuz gençler tarafından mahalle sakinlerinin rızası alınmak şöyle dursun, kendileri haberdar dahi edilmeden meskun mahalde kurulduğunu, bu laboratuvarda son derece tehlikeli bir takım kimyevi maddeler üzerinde nasıl kullanılacağı ve daha da önemlisi nasıl kullanılmayacağı tam olarak anlaşılamamış, kırık dökük bazı alet edevatla yapılan bir takım deneyler esnasında laboratuvarın bir değil, iki değil, üç değil, ard arda birkaç defa havaya uçarak mahallenin harap, sakinlerinin de helak olmasına sebebiyet vermelerine rağmen bu işlerin baş sorumlularının geçici olarak da olsa bir şekilde paçayı kurtardığını ve olan bitenin hesabını vermediğini, o kimyevi maddelerin radyoaktif olmalarından dolayı bu hadiselerin olumsuz etkilerinin aradan 100 yıl geçmiş olmasına rağmen mahallenin şimdiki sakinlerinden olan bu satırların yazarıyla hedef okuyucu kitlesinin hayatlarını da hala olumsuz etkilemekte olduğunu söylemekten kendimizi alamıyor ve ama ilginç bir zamandı diyeceğini şimdiden tahmin ettiğimiz bazı zevata da Çinlilerin meşhur ilginç zamanlarda yaşayasın bedduasını hatırlatmadan edemiyoruz. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 23.